Ayrım 27. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre, sayfa 209. Hiç'e doğru Lola'yı düşündü. O ölmüştü ve yaşam tıpkı Matthew'nunki gibi bir bekleyişten ibaret olmuştu. Geçmiş uzak bir yaz günü, bir küçük kız vardı mutlak, kızıl bükleli bir çocuk. Gelecekte büyük bir sanatçı olmaya karar vermişti ve 1923 yıllarında genç, güzel bir kız, bir şarkıcı ismini kocaman kocaman harflerle afişlerde göreceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Ve Boris'e olan aşkı, bu büyük, derin, ihtiyar kadın aşkı, başladığı andan beri bir bekleyiş, dolması korkuyla beklenen bir vadeydi. Daha dün onun, kahrolarak ve sendeleyerek geleceği beklediğini hissetmişti. Daha dün yaşayacağını ve günün birinde Boris'in kendisini seveceğini sanıyordu. En dolu, en mutlu anlar ona sonsuz, nihayetsiz gibi gelmiş, en güzel aşk geceleri bile birer bekleyişten başka bir şey olmamıştı. Sanki beklenmiş bir şey yoktu. Ölüm bütün bu bekleyişlerin ardından gelmiş ve onları durdurmuştu. Kıpırtısız ve dilsiz kalmıştı bekleyişler, amaçsız, anlamsız. Sanki beklenmiş bir şey yoktu. Lola sonunda Boris tarafından sevilebilmiş miydi? Bunu kimse asla bilemezdi. Sorunun anlamı yoktu. Lola ölmüştü. Yapılacak şey kalmamıştı. Ne bir okşayış, ne bir dua. Bitmeyen bir bekleyişten, karma karışık, renkli ve usul usul kendi üzerine yığılarak sönmüş bir yaşamdan başka bir şey yoktu. Matthew birden, şu anda ölsem diye düşündü. Hiç kimse, gerçekten mahvolmuş bir adam mıydım, yoksa kurtulabilmem için henüz umut var mıydı bilemez. Taksi durdu ve Matthew indi. Beni burada bekleyin dedi. Caddeyi karşıdan karşıya geçti, otelin camlı kapısını itti, ağır parfüm kokan karanlık bir hole girdi. Solda camlı kapının üzerinde emaye bir plaka vardı. Müdüriyet. Matthew camdan içeri kaçamak baktı, oda boş gibiydi. Yalnızca bir duvar saatinin tiktakları duyuluyordu. Otelin her günkü müşterileri, şarkıcılar, dansözler, zenci, cazcılar geç yatar ve geç kalkarlardı. Henüz hepsi uykudaydı. Matthew, merdiveni çok acele çıkmamalıyım diye düşündü. Kalbinin hızlı hızlı çarpmaya başladığını hissetti, bacakları yumuşamış gibiydi. Üçüncü katın sahanlığında durdu ve bakındı. Anahtar kapının üzerinde duruyordu. Ya içeride biri varsa? Bir an durup dinledi, sonra kapıyı vurdu, kimse yanıt vermedi. Dördüncü katta biri sifonu çekti. Matthew gürül gürül akan, sonra goruldayan bir su sesi duydu. Kapıyı açtı ve girdi. Oda karanlıktı ve havada uykunun yapışkan, nemli kokusu duruyordu. Matthew gözleriyle loşluğu araştırdı. Lola'nın çizgilerinde ölümü okumak için tuhaf bir heves duyuyordu. Bu bir çeşit insancıl duyguydu sanki. Yatak solda, odanın sonundaydı. Matthew bembeyaz ve iri gözlerle bakan Lola'yı gördü. Alçak sesle, "Lola," dedi. Lola yanıt vermedi. Korkunç bir şekilde anlamlı ama anlam çözülemeyecek bir yüz vardı. Göğüsleri çıplaktı. Güzel kollarından biri yatakta boylu boyunca dimdik uzanmıştı. Öbürü örtülerin altında kayboluyordu. Matthew yatağa yaklaşarak "Lola," diye tekrarladı. Gözlerini bu dik ve mağrur göğüslerden ayıramıyordu. İçinden bu göğüslere dokunmak geliyordu. Birkaç saniye yatağın yanında kararsız, şaşkın, korkmuş bütün vücudu hırçın bir arzuyla titreyerek durdu, sonra ani bir hareketle döndü, masanın üzerinden Lola'nın çantasını aldı. Yassı küçük anahtar çantadaydı. Matthew anahtarı aldı ve pencereye doğru yürüdü. Perdelerin aralığından kül rengi bir aydınlık içeri süzülüyordu. Oda hareketsiz bir varlıkla doluydu. Sandığın önünde diz çöktü. O hareketsiz ve vazgeçilmez varlık arkasındaydı şimdi. Kıpırtısız bir bakış gibiydi. Anahtarı kilide soktu, kapağı kaldırdı ve ellerini sandığın içine uzattı. Parmaklarının ucunda kağıtlar hışırdadı. Bunlar kağıt paralardı. Pek de çoktu. 1000 franklıklar. Paraların ve kağıtların altına Lola, sarı bir kurdeleyle bağlanmış bir deste mektup saklamıştı. Matthew mektupları çıkardı, ışığa doğru tuttu, üzerindeki yazılara baktı ve alçak sesle "Tamam bunlar," diye mırıldandı. Ama kalkamıyordu. orada diz çökmüş, gözleri para yığınlı dikili bekliyordu. Birkaç saniye sonra sinirli parmaklarla kağıtları karıştırmaya başladı. Başı dönüyordu. Bakmadan, görmeden aldı. İşte ücretimi aldım diye düşündü. Arkasında uzanmış yatan o ince, uzun, beyaz, gözleri şaşkınlıkla açılmış kadın vardı. Kolları hala uzanabilecek, kırmızı tırnakları hala parçalayabilecek gibiydi. Sonra ayağa kalktı ve dizlerini sol eliyle silkeledi. Sağ elinde bir deste kağıt para vardı. İşi hallettik diye düşündü. Paralara şaşkın gözlerle bakıyordu. İşi hallettik. Elinde olmadan kulak veriyor, Lola'nın kıpırtısız bedenini dinliyordu. Olduğu yerde çivilenmişti sanki. Kendi kendini inandırmak ister gibi iyi diye söylendi. Parmakları açıldı ve paralar havada döne döne sandığa döküldü. Matthew kapağı kapadı, anahtarı kilitte çevirdi, cebine koydu ve sessiz adımlarla odadan çıktı. Dışarının aydınlığı gözlerini kamaştırmıştı. Şaşkınlıkla paraları almadım diye düşündü. Eli merdivenin parmaklığında bir an durarak düşündü. Korkak herifin biriyim ben. Öfkeden kudurmak için ne varsa aklına getirdi ama insan hiçbir zaman kendine karşı duyduğu öfkeyle gerçekten deliye dönemezdi. Birden Marcel'i düşündü, katil pençeli iğrenç ihtiyarı düşündü ve çaresiz bir korkuyla titredi. Hiçbir şey değildi, mesele değildi, elimi uzatmam yeterdi onu ızdıraptan kurtarmak, ömür boyu unutulmayacak bir acıyla ruhunun lekelenmesine engel olmak için elimin bir küçük hareketi yeterdi. Ama yapamadım, korkağım çünkü, güçsüz ve korkak, vay be, ahlaklı, namuslu çocuk, aslan. Sonra gözü elindeki sargıya ilişti. Ama ateşli küçük kızlara fiyaka satmak için kendimi bıçaklamayı bile göze alabiliyorum diye acı acı söylendi. Kendime değer vermeyi öğrenemedim. Marcel o ihtiyar cadıya gidecekti. Başka seçenek yoktu. Cesaret ve güç gösterme borcu onun payına düşüyordu. Korku ve tiksintiye o göğüs gelecekti. O sırada saygıdeğer Matthew bir bistroda önünde bir kadeh konyak heyecanını yatıştırmak için kafayı çekecekti. Korkuyla hayır diye düşündü. Oraya gitmeyecek. Evleneceğim onunla. Madem bu kadar ahlaklıyım. Yaralı elini parmaklığa bastırarak tekrar etti. Evleneceğim onunla. Ve birden boğulur gibi oldu. Mırıldandı. Hayır, hayır. Başını geriye atarak derin nefesler aldı ve döndü. Koridoru geçti, odaya girdi. Sırtını kapıya dayayarak durdu ve gözleriyle karanlığı araştırarak bekledi. Çalmaya yetecek cesareti olup olmadığını bile bilmiyordu. Odanın ortasına doğru gelişi güzel iki adım attı ve Lola'nın yemyeşil yüzünü, sonuna kadar açık ve kendisine bakan gözlerini gördü. "Kim var orada?" diye sordu Lola. Sesi güçsüz ama hırçındı. Matthew iliklerine kadar ürperdi. Sonra birden sersem budala diye düşündü. Matthew dedi. Matthew. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Lola sordu. Saat kaç? 11'e çeyrek var. Başım ağrıyor dedi Lola. Yorganı çenesine kadar çekti ve kımıldamadan Matthew'a baktı. Yüzünde hala ölümün rengi vardı. Boris nerede diye sordu. Matthew aceleyle. Biraz hastaydınız siz dedi. Ne oldum? Buz kesmiştiniz. Gözleriniz de açıktı. Kımıldamıyordunuz. Boris sizinle konuşmuş. Yanıt vermemişsiniz. O da korkmuş. Öldü mü sanmış? Matthew yanıt vermedi. Ha öyle değil mi? Beni öldü zannetti. Matthew kaçamaklı. Çok korkmuş diye yanıt verdi. Uf dedi Lola. Yeniden bir sessizlik oldu. Lola gözlerini kapamıştı. Dudakları titriyordu. Kendine gelmek için müthiş bir çaba harcadığı belliydi. Gözleri hala kapalı. Çantamı verin dedi. Başucumdaki masanın üzerinde. Matthew çantayı uzattı. Lola bir pudriyer çıkardı ve küçücük aynada yüzüne tiksintiyle baktı. Gerçekten ölüden farkım yok dedi. Çantayı yatağın üzerine bıraktı ve bitkin bir sesle "Daha iyisine de layık değilim ya." diye mırıldandı. "Başınız mı ağrıyor? Biraz ama akşama doğru geçer. Alışkınım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Doktor çağırayım mı? Hayır, bir şey istemem. Demek sizi buraya Boris gönderdi. Evet, deli gibiydi. Lola doğrularak şimdi aşağıda mı diye sordu. Hayır, ben domdaydım, anladınız mı? Beni aramaya oraya koşmuş. Bir taksiye atlayıp geldim. Lola'nın başı yastığın üzerine düştü. Teşekkür ederim dedi. Sonra gülmeye başladı. Kesik kesik, acı dolu bir gülüştü bu. Oyunu yarıda bırakıp kaçtı demek dedi. Oysa bütün fişler onun önündeydi. Sonra da sizi buraya gerçekten iyice ölmüş olup olmadığımı anlamak için gönderdi. Lola dedi Matthew. Anlaşıldı dedi. Yalan söylemenize gerek yok. Gözlerini kapadı ve Matthew onun yeniden bayılacağını sandı. Fakat bir iki saniye sonra kuru bir sesle ona içini rahat ettirmesini söyleyin dedi. Korkacak bir şey yok. Bazı bana böyle krizler gelir. Çok fazla. Neyse o anlar zaten. Kalbim biraz kalleşlik yapıyor. Ona hemen bana gelmesini söyleyin. Bekliyorum. Akşama kadar dışarı çıkmayacağım. Pekala dedi Matthew. Gerçekten bir şeye ihtiyacınız yok mu? Hayır. Gece iyileşmiş olacağım ve şarkı söylemeye gideceğim. Sonra acı bir alayla devam etti. Daha benimle işi bitmedi. Peki öyleyse, hoşça kalın. Kapıya doğru yürüdü. Lola tekrar seslendi, yalvaran bir sesle. Onu buraya çağırmama izin veriyorsunuz değil mi? Dedi. Dün gece biraz küsmüştük birbirimize. Ona dargın olmadığımı söyleyin. Ona hiçbir şey sormayacağım artık. Gelsin. Mutlak, mutlak gelsin. Rica ederim, yalvarırım size. Onun beni ölmüş bildiğini düşünmek beni deli ediyor. Matthew ne diyeceğini şaşırmıştı. Kekeleyerek, peki dedi. Şimdi gönderirim onu. Çıktı. Ceketinin iç cebine koyduğu mektup destesi göğsüne batıyordu. Haberi duyunca suratı ne hale girecek kim bilir diye düşündü. Ona anahtarı vereyim, usulca çantaya koysun. Neşeli görünebilmek için kendini zorluyordu. Parayı alsaydım felaketti diye düşündü. Ama neşeli değildi. Alçaklığının iyi bir sonuca varmasının önemi yoktu. Önemli olan onun parayı alamamış olmasıydı. Ne olursa olsun ölmediğine sevindim. Şoför. Hey Monsieur buradayım diye bağırdı. Matthew döndü şaşkın. Ne oluyor diye sordu. Sonra taksiyi tanıdı. Ha dedi siz misiniz? Bindi ve taksi hareket etti. Utanç verici korkaklığını unutmak, zihninden söküp atmak istiyordu. Cebinden mektup destesini çıkardı, kurdeleyi çözdü ve gelişi güzel okumaya başladı. Bunlar Boris'in Paskalya tatilinde Laon'dan yazdığı kısa ve kuru mektuplardı. Bazı yerlerinde eroinden söz edilmişti ama o kadar belirsiz, o kadar ustalıkla gizlenerek yazılmıştı ki Matthew şaştı. Ben Boris'in bu kadar dikkatli olacağını hiç sanmazdım diye düşündü. Mektupların hepsi sevgili Lola diye başlıyordu. Üst tarafı Boris'in Laon'da geçirdiği günlerin kısa özetlerinden ibaretti. Babamla atıştık. Bugün yıkandım. Eski bir güreşçiyle tanıştım. Bana keç dersi verecek. Bugün bir Henry Clay içtim. Ta sonuna kadar külü düşürmedim. Boris mektupların hepsini aynı sözlerle bitiriyordu. Seni seviyorum, öpücükler. Matthew, Lola'nın bu mektupları nasıl okuduğunu, daha zarfı açmadan duyacağı hayal kırıklığını içine ezen bir hisle, önceden beklediğini ama gene de her seferinde aynı hayal kırıklığı ile aynı acıyı çektiğini ve kendini aldatabilmek için nasıl çırpındığını, aslında beni seviyor ama anlatmasını bilmiyor diye nasıl kendine yalan söylediğini görür gibi oluyordu. Ama gene de mektupları saklamış diye düşündü. Kurdeleyi dikkatle bağladı ve desteği cebine soktu. Boris bunları Lola görmeden sandığa koymanın bir yolunu bulmalı. Taksi durduğu zaman Matthew kendini Lola'nın yanı başında hissetti. Ama onu eski Lola'yı düşündüğü gibi düşünmesine imkan yoktu. Dom'a girerken ona bir ölünün haklarını korumakla görevliymiş gibi geldi. Boris Matthew'nun gidişinden beri kıpırdamamış sanılabilirdi. Omuzları düşük, ağzı açık, burun delikleri kısılmış, öylece oturuyordu. İviç kulağına eğilmiş heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Ama Matthew'nun geldiğini görünce sustu. Matthew onlara doğru yürüdü ve mektup destesini masanın üzerine fırlattı. İşte alın. Boris mektupları aldı ve telaşla cebine soktu. Matthew ona anlamsız gözlerle bakıyordu. Çok zor olmadı ya diye sordu Boris. Hiç zor olmadı. Yalnız Lola ölmemiş. Boris gözlerini Matthew'un yüzüne doğru kaldırdı. Anlayamamıştı. Aptalca Lola ölmemiş diye tekrarladı. Birden yığılır gibi oldu. Biraz daha çöktü. Biraz daha büzüldü. Ezilmişti sanki. Matthew Allah kahretsin diye düşündü. Bu ölüme kendini alıştırmış bile. ev iç Matthew'ye kıvılcımlar saçan gözlerle bakıyordu. "Ben biliyordum zaten," dedi. "Ne yapmış?" Matthew hırsla, "Sadece bayılmış," dedi. Sustular. Boris ile ev iç bu yeni durumu sindirmeye çalışıyorlardı. Matthew, "Bu bir tuhaf oyun oldu," diye düşündü. Boris sonunda başını kaldırdı, gözleri cam gibiydi. "Mektupları size o mu verdi?" diye sordu. "Hayır, onları aldığımda baygındı." Boris konyak kadehini bir dikişte bitirdi ve kadehi masaya bıraktı. Kendi kendisine konuşur gibi "olur şey değil," diye mırıldandı. "Bazen zehri çokça aldığı zaman böyle olurmuş. Bunu sizin de bildiğiniz söyledi." Boris yanıt vermedi. İviç heyecanlanmıştı. Merakla "ne dedi?" diye sordu. "Sizi yatağının başucunda görünce ne kadar şaşırmıştır kim bilir." Çok da şaşırmadı. "Ona Boris'in korktuğunu, Dom'a gelip beni aradığını söyledim. Bir taksiye atlayıp hemen olanı biteni anlamak için otele geldiğimi anlattım. Bunu unutmayın da rastgele bir şeyler söylemeyin. Hem mektupları da bir an önce yerine koymamız gerek." Boris elini alnına gezdirdi. "Elimde değil," dedi. "Ölüsü gözümün önünden gitmiyor." Matthew bıkkınlıkla "sizi görmek istiyor," dedi. "Hemen." Boris özür diler gibi onun öldüğüne inanmıştım," dedi. Matthew öfkelenmişti. "İyi işte, şimdi ölmediğini anladınız," dedi. "Bir arabaya atlayın ve hemen ona gidin." Boris kımıldamadı. Matthew, "duyuyor musunuz?" dedi. "Zavallı kadın korkunç şekilde yalnız ve çok da umutsuz." Boris'i kolundan yakalamak için elini masanın üstünden uzattı. Fakat Boris şiddetle silkinerek yana çekildi. "Hayır," diye öyle bir öfkeyle bağırdı ki bir kadın dönüp hayretle onlara baktı. Sonra daha alçak sesle, yumuşak ama inatçı bir ısrarla devam etti. "Gitmeyeceğim." Matthew hayretle sordu. "Niçin?" dedi. "Ama gece olanlar geçti artık." Lola tek bir soru sormayacağına yemin etti. Boris omuz silkti. "Hıh, gece olanlar." "Öyleyse?" Boris gözlerinde kötü pırıltılarla, "tiksindim ondan," dedi. "Bir ara ölmüş sandınız da ondan mı? Hadi canım, siz de kendinize gelin Boris. Bütün bu olay baştan sona maskaralıktan başka bir şey değil. Aldandınız, pekala, kabul ama geçti artık." İviç heyecanla, "bence Boris'in hakkı var," dedi. Ve sonra sesinde Matthew'un anlayamadığı sinsi bir kışkırtmayla ilave etti. "Onun yerinde ben de olsam aynı şeyi yapardım." "Ama nasıl oluyor da anlayamıyorsunuz? Onu gerçekten öldürmüş olacaksınız böylece." Eviç başını salladı. Yüzünde o acayip karanlık ifade vardı. Matthew ona nefretle baktı. "Çocuğun aklını çeliyor," diye düşündü. Eviç, "oraya dönerse bunu sırf ona acıdığından yapacak," dedi. "Ondan bunu isteyemezsiniz. Bundan daha küçük düşürücü bir şey olamaz. Hatta Lola içinde. Hiç olmazsa bir kez onu görmeyi deneyebilir. O zaman kararını versin." İviç yüzünü buruşturdu. "Bazı şeyler var ki anlayamıyorsunuz," dedi. Matthew bir an ne söyleyeceğini kestiremeyerek durdu. Boris bundan yararlanarak inatçı bir sesle "onu görmek istemiyorum," dedi. "Benim için Lola ölmüştür." Matthew, "bu çok sersemce bir şey," diye bağırdı. Boris ona karanlık gözlerle baktı. "Bakın," dedi. "Size bunları söylemek istemezdim ama onu görürsem ona dokunmam gerekecek." Sonra tiksintiyle devam etti. "Buna dayanamam." Matthew birden güçsüzlüğünü hissetti. Bu iki küçük ve vahşi yaratığa yorgun gözlerle baktı. "Peki," dedi. "Öyleyse biraz bekleyin, unutuncaya kadar. Ama onu yarın ya da öbür gün mutlak arayacağınıza söz verin bana." Boris rahatlamıştı. "Tamam," dedi. Yapmacık bir neşeyle "yarın," diye ekledi. Matthew, "hiç olmazsa bir telefon edin, kendisini yarın arayacağını söyleyin," demek istedi fakat söylemedi. "Telefon da etmeyecek, ben söylerim daha iyi." Kalktı. İviç'e, "Daniel'e gideceğim," dedi. "Sonuçları ne zaman öğrenirsiniz? Öğleden sonra mı?" "Evet." "İsterseniz ben öğreneyim." "Hayır mersi, Boris bakacak." "Ne zaman görüşürüz?" "Bilmem." "Sonuçları alınca bana bir haber verin." "Peki." Matthew uzaklaşırken, "ama unutmayın," dedi. "Hoşça kalın." İkisi aynı anda güle güle dediler. Matthew Dom'un zemin katına indi ve telefon rehberine baktı. Zavallı Lola. Yarın Boris kuşkusuz Sumatra'ya dönecekti. Ama onu beklemekle geçireceği upuzun gün onun yerinde olmak istemezdi. Şişman telefoncu kadına bana Truden 0035'i bulur musunuz dedi. İki telefonda meşgul. Biraz bekleyeceksiniz. Matthew bekledi. Açık iki kapıdan lavaboların beyaz parlak çinilerini görüyordu. Dün gece bir başka yerdeki tuvaletlerde. Tuhaf bir aşk anısıydı doğrusu. İçini İviç'e karşı duyduğu kinle dolu hissediyordu. Ölümden korkuyorlar diye düşündü. Taze ve tertemiz olabilirler ama ruhları küçük, cimri ve karanlık çünkü korkuyorlar. Ölümden, hastalıktan ve ihtiyarlamaktan korkuyorlar. Can çekişen bir hastanın yaşama sarılması gibi onlar da gençliklerine yapışıyorlar. İviç'in kaç kez ayna önünde uzun uzun yüzüne baktığını gördüm. Şimdiden bu yüzde kırışıklar görmek korkusuyla titriyor. Ömürlerini, gençliklerini gözlemekle, yoklamakla tüketiyorlar. Hayalleri, gelecek hakkındaki umutları hep kısa vadeli. Sanki önlerinde 3-5 yıllık yaşamları kalmış gibi. Sonrası için İviç kendini öldüreceğini söylüyor. Ama korkmam, böyle bir şeye asla cesaret edemeyecektir. Onlar gelecekte geçmiş günlerin anılarını canlandırarak gençliklerini yaşatmaya çalışacaklar. Benim yüzüm buruştu, derim timsah derisine döndü, kaslarım düğüm düğüm ama benim önümde yaşanacak uzun yıllarım var daha. Sonunda inanıyorum ki asıl genç olan bizlerdik. Biz erkek olmak çabasındaydık, gülünçtük herhalde. Ama anlaşılan gençliğini kurtarabilmenin tek çaresi onu unutabilmek. Ama içi rahat değildi. Onların yukarıda baş başa vermiş, iki suç ortağı gibi fısıldaşarak oturduklarını ta içinde duyuyordu. Onları düşünmek büyüleyici bir şeydi, her şeye karşın. Telefon boşalıyor mu diye sordu. Şişman kadın ekşi bir tavırla. Bir dakika Mösyö dedi. Amsterdam'la konuşan bir müşteri var. Matthew döndü, birkaç adım yürüdü. Parayı almadım. Bir kadın, o bir küçük kız çocuğu yüzüyle gidip çişime edeyim diyen çeşitten bir genç kadın çabuk ve hafif adımlarla merdiveni indi. Matthew gördü, bir an tereddüt etti, sonra uzun, süzülür gibi adımlarla yürüyüşüne devam etti. Bu baştan aşağı hayal, baştan aşağı koku dolu bir şeydi ve tuvalete girdi. Parayı alamadım. Özgürlüğüm bir tanrı benim için, bir tanrı. Brune çok haklı. Ve yaşamımın geri kalan her şeyimle onun altında makineleşmiş bir katılıkla akıp gidiyor. Bir yokluk, bir hiç olmanın gururlu ve karanlık hayali, her an olduğumdan başka bir şey olma arzusu. Kendi çağımda olmamak için bir yıldan beri o iki küçük maymunla oyalanıyorum. Ama boşuna, ben bir adamım, yaşlı başlı bir adam. Küçük İviç'i arabada sıkıştırıp öpen de yaşlı başlı bir adamdı. Sol dergilere yazı yazışımda, kendi gerçek sınıfımda olmama çabasından ama boşuna, ben bir burjuvayım. Lola'nın parasını alamadım çünkü toplumun kutsal yasaları korkuttu beni. Kendi gerçek yaşamımdan kurtulabilmek, kaçabilmek için böyle sağa sola saklanıyorum. Marcel'le nikah memurunun önünde oturmaktan kaçışım da bu yüzden ama boşuna. Ben aslında evliyim, evli bir adamın yaşamını yaşıyorum. Telefon rehberini almıştı, gelişi güzel karıştırdı ve okudu. Holbeck tiyatro yazarı North 77-80. Midesi bulanıyordu kendi kendine. İşte dedi, gerçekten neysem onu isteyebilmek, işte payıma düşen son özgürlük bu benim. Tek özgürlüğüm Marcel'le evlenmeyi istemek. Kendini birbirine zıt akıntılar arasında öyle bıkkın, öyle yorgun hissediyordu ki bir an rahatlar gibi oldu. Yumruklarını sıktı ve içinden bir büyük insan, bir burjuva, bir aile babası ciddiyetiyle Marcel'le evlenmek istiyorum diye geçirdi. Pöh, bu herhangi bir sözcükler topluluğuydu, çocuksu ve boş bir düşünceydi. Bu da diye düşündü, bu da yalan, onunla evlenmek için güç harcamama gerek yok. Yalnızca kendimi koy vermem yeter. Rehberi kapadı, yılgın, ezilmiş, insanlık onurundan arta kalmış döküntüleri seyrediyordu. Ve birden sanki özgürlüğünü apaçık görmüş gibi oldu. O erişilemeyecek kadar uzak, acımasız ve şımarıktı. Ona, Matthew'ya kısaca ve açıkça Marcel'i kederine terk etmesini emrediyordu. Bu bir saniye sürdü, bir saniye bu bir cinayetin renklerine bürünmüş anlaşılmaz özgürlük bir an görünmüş ve kaybolmuştu. O Matthew'yu korkutuyordu ve ne kadar uzaktaydı. o çok fazla insancıl iradesine inatla yapıştı ve o insancıl sözcükleri inatla tekrar etti. Marcel'le evleneceğim. Telefoncu kadın. Sıra sizin Monsieur dedi. Merci dedi Mathieu. Kulübeye girdi. Konuşun lütfen. Mathieu uslu bir çocuk gibi telefonu kulağına götürdü. Alo, Trudeau'dan 0035 mi? Madame Montero için bir not bırakacağım. Hayır hayır, rahatsız etmeyin. Sonra çıkar kendisine bildirirsiniz. Monsieur Boris tarafından madama gelemeyeceğini haber vermenizi rica ediyorum. Ses Monsieur Boris mi diye sordu. Hayır, Boris değil, Boris. M değil, B. Bernard gibi. B. Oktav gibi. O. Tamam mı? Gelemeyeceğini haber veriyor. Evet, tamam, merci. Çıktı, başını kaşıyarak düşündü. Marcel şimdi 9 doğuruyordur. Hazır buradayken ona da bir telefon etsem iyi olur. Telefoncu kadına kararsız bir tavırla baktı. Konuşacak mıydınız diye sordu kadın. Evet. Segur 2564'ü rica ediyorum. Sara'nın numarasıydı bu. Alo Sara, ben Mathieu dedi. Sara'nın kederli sesi, bonjour dedi. Ne haber? Bir şeyler uydurabildiniz mi? Ne gezer dedi Mathieu. Kimse parasına kıyamıyor, ben de size onun için telefon ettim. Şu adama kadar bir gidebilir miydiniz acaba? Bana ayın sonuna kadar mühlet versin. Ama o ayın sonunda gitmiş olacak, parasını Amerika'ya gönderirim. Kısa bir sessizlik oldu. Sara çok da heveslenmeden, bir deneyelim bakalım dedi ama umudum yok. Herif cimrinin biri, üstelik Viyana'dan kovulduğundan beri bir siyonizm hastalığına tutulmuş, Yahudi olmayan her şeyden nefret ediyor. Eğer size çok zor gelmezse bir deneyeyim bakalım belki. Bana hiç zor gelmez. Yemekten sonra hemen gider görürüm onu. Merci Sara dedi Mathieu. Eşi bulunmaz bir insansınız. 27. ayrımın sonu sayfa 219.